Hoş geldiniz. Bugün sizin için yine ilginç bir konuya dalıyoruz. Osmanlı'daki millet sistemi.
Evet.
Elimizdeki ana kaynak Ağa Mehmet Bacaksız'ın bir yazısı ve bu yazı eski bir ABD büyükelçisinin İzmir'de yaptığı bir yoruma odaklanıyor. Hani şu meşhur Türkiye için en iyi sistem Osmanlı millet sistemidir lafı.
Evet, oldukça tartışma yaratmıştı o dönem.
Aynen. Bizim amacımız da bu derin dalışta sadece bu kaynağa bakarak millet sistemi neydi, nasıl işliyordu ve yazar bu yoruma neden bu kadar tepkili onu anlamanıza yardımcı olmak. Hadi başlayalım.
Tamamdır. Önce şu millet sistemini bir netleştirelim isterseniz. Kaynağımız diyor ki Osmanlı Devleti'nde toplum temel olarak dini inançlara göre ayrılmış.
Yani etnik köken değil, din mi esas?
Aynen öyle. Müslümanlar hangi kökenden olursa olsun tek bir millet sayılıyor. Ama gayrimüslimler, mesela Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, bunlar kendi inanç topluluklarına göre ayrı ayrı milletler olarak tanımlanmış. Yani evet, dini bir ayrım var temelinde.
İlginç bir yapı. Peki bu sistem sadece kağıt üzerinde bir sınıflandırma mıydı? Yoksa günlük hayata, yönetime yansıması nasıldı? Kaynak ne diyor işleyişi hakkında?
Kaynak, sistemin köklerinin ta Fatih Sultan Mehmet dönemine gittiğini söylüyor. Hani kiliselerin devlet kontrolünde yeniden organize edilmesiyle başlıyor. Ama asıl böyle belirginleşmesi 19. yüzyıl.
Tanzimat falan o dönemler mi?
Evet, evet. Özellikle tanzimat ve ıslahat fermanları. Bunlar önemli dönüm noktaları. Bu fermanlarla gayrimüslimlere bayağı ciddi haklar tanınmış. Hatta 1876 Anayasası bile bu millet ayrımını resmen kabul ediyor.
Ne gibi haklar mesela?
Biliyor. Bu gayrimüslim cemaatler var ya.
Evet.
Kendi dillerinde okullar açabiliyorlar. Kendi dini liderlerini seçebiliyorlar. Ve en önemlisi kendi aralarındaki davalarda, mesela evlenme, boşanma, miras gibi konularda kendi dini hukuk kurallarını uygulayabiliyorlarmış.
Vay canına. Yani bayağı bir hukuki özerklik gibi bir durum söz konusu o zaman.
Evet, bir nevi öyle denebilir. Ama bir sınırı var tabii.
Nedir o sınır?
Kaynağa göre bu özerklik sadece cemaatin kendi içindeki meselelerle sınırlı. Eğer işin içine bir Müslüman girdiyse, yani taraflardan biri Müslümansa, o zaman durum değişiyor.
Ha, anladım. O zaman ne oluyor?
O zaman İslam hukuku, yani şer'i hukuk devreye giriyor. Yani tam bir eşitlik değil de böyle iç içe geçmiş ama yine de bir hiyerarşisi olan bir hukuk düzeni var aslında.
Anlıyorum. Peki yazarımız A.V. Bacaksız nasıl bakıyor bu sisteme? Yani olumlu mu buluyor yoksa eleştirileri mi var? Kaynakta bu konuda ne diyor?
Yazarın duruşu oldukça net, hatta bayağı eleştirel diyebiliriz. Kaynağa göre yazar millet sisteminin uzun vadede Osmanlı Devleti'nin pek de hayrına olmadığını savunuyor.
Neden peki? Yani mantığı ne?
Temel argümanı şu. Bu sistem diyor, gayrimüslim cemaatlerin kendi işlerinde aşırı güçlenmesine, zenginleşmesine yol açtı ve zamanla hani şu milliyetçilik akımları var ya.
Evet, 19. yüzyılda çok etkili.
İşte o fikirlerin bu topluluklar arasında hızla yayılmasına uygun bir zemin hazırladı diyor yazar.
Yani bir tür ayrışmayı, bölünmeyi körüklediğini mi düşünüyor?
Tam olarak öyle. Hatta şunu da ekliyor. Rusya, İngiltere, Fransa gibi o zamanın büyük devletleri de bu durumu fena halde kullanmış.
Nasıl yani?
Bu gayrimüslim grupları kendi çıkarları için Osmanlı yönetimine karşı kışkırtmış var. Bu da tabii imparatorluk içinde isyanlara, ayrılıkçı hareketlere yol açmış. Neticede yazar, millet sistemini Osmanlı'nın zayıflamasında ve hatta yıkılmasında payı olan önemli faktörlerden biri olarak görüyor. Yani iyi niyetle veya pratik sebeplerle başlasa da zamanla aleyhe dönmüş bir sistem olarak yorumluyor.
Bu eleştirel bakış açısı Cumhuriyet'in kuruluşuna nasıl bağlanıyor peki? Yazar bu konuda bir şey söylüyor mu kaynakta?
Evet evet, çok kritik bir bağlantı kuruyor. Yazar Lozan barış görüşmelerine gidiyor. Orada Yunanistan temsilcisi Venizelos'un yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti içinde benzer, yani çok hukuklu bir yapı istediğini hatırlatıyor.
Ama kabul edilmiyor tabii.
Kesinlikle. Türk heyeti İsmet İnönü başkanlığında bunu net bir şekilde reddediyor. Yazarın yorumu da şu, bu red doğrudan Osmanlı dönemindeki millet sisteminin yarattığı o şey olumsuz tecrübelerden ders çıkarmanın bir sonucuydu. Yeni Cumhuriyet tek bir hukuk sistemi istiyordu, üniter bir ulus devleti hedefliyordu.
Anladım. İşte tam bu tarihsel arka planla o eski ABD Büyükelçisi'nin yorumuna geliyoruz. Türkiye için en iyi sistem Osmanlı millet sistemidir. Yazarın tepkisi bayağı sertti sanırım buna.
Evet, oldukça sert. Yazar bu sözleri bir diplomatın sınırlarını aşması olarak görüyor. Türkiye'nin iç işlerine bir müdahale girişimi diyor ve haddini aşmak diye nitelendiriyor. Tekrar belirtelim, biz burada sadece yazarın makalesindeki argümanları ve tepkisini aktarıyoruz, kendi görüşümüzü yansıtmıyoruz.
Elbette, amacımız kaynağı anlamak zaten. Peki yazarın bu kadar sert tepki vermesinin temelinde ne yatıyor? Yani neden bir büyükelçinin böyle bir yorum yapmasını bu kadar sorumlu buluyor?
Yazarın temel dayanağı diplomatik tümürler ve ulusal egemenlik. Diyor ki, bir büyükelçinin görevi kendi ülkesini temsil etmektir. Görev yaptığı ülkenin yönetim biçimi hakkında akıl vermek, tavsiyede bulunmak değildir.
Diplomatik sınırları çiziyor yani.
Aynen. Bir de şöyle bir karşılaştırma yapıyor. ABD'de diğer gelişmiş Batı ülkelerinde tek hukuk sistemi var. Çok hukuklu sistemler ancak, tırnak içinde söylüyor bunu, geri kalmış ülkelerde olur diyor. Türkiye'nin referansı da bu gelişmiş demokrasiler olmalı diye ekliyor. Ve son olarak da Türkiye'nin hangi sistemle yönetileceğine sadece ve sadece Türk milleti karar verir diyerek dış müdahaleye kapıyı tamamen kapatıyor.
Anladım. Yani yazar için hem bir diplomatik sınır ihlali var ortada, hem de önerilen sistemin kendisi, yazarın o olumsuz tarihsel tecrübelerle bağdaştırdığı ve modern Türkiye için kesinlikle uygun görmediği bir model.
Tam olarak bu. Özetlemek gerekirse, bu derin dalışta Av Mehmet Bacaksız'ın yazısı üzerinden millet sisteminin ne olduğuna, işte o gayrimüslimlere tanınan kısmi özertliğe, çok hukuklu yapıya falan baktık.
Evet.
Aynı zamanda yazarın bu sisteme yönelik oldukça keskin eleştirilerini gördük. Hani Osmanlı'yı zayıflattığı, yıkıma götürdüğü iddiasını. Ve Cumhuriyet'in neden tek hukuklu bir sistemi seçtiğine dair yazarın yorumunu ele aldık.
Ve tabii o eski ABD Büyükelçisi'nin yorumuna yazarın neden bu kadar kuvvetli bir tepki verdiğini, bunu iç işlerine müdahale ve diplomatik bir hadaşımı olarak gördüğünü konuştuk. Yazarın makalesini bitirdiği o "herkes haddini bilmelidir" ifadesi de bu tavrını net bir şekilde ortaya koyuyor zaten.
Evet, oldukça net bir ifade.
Bu derin dalışı bitirirken size de şöyle bir soru bırakalım o zaman. Tarihsel yönetim modellerinin, işte burada millet sistemi örneğini gördük, modern bir ulus devlet için bir referans olarak tartışılması, sizce günümüzdeki diplomatik ilişkileri ve ulusal egemenlik anlayışlarını nasıl etkiliyor olabilir? Üzerine düşünmeye değer bir soru. Bir sonraki derin dalışımızda tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.
Hoşça kalın.